Ayrım 9. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 101. 3. bölüm. Kan, yenilgi, hayaller ve aşk. 24 Temmuz 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet ile ardından gelen Balkan ve Dünya Savaşları'nın yaşandığı seneler, Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme ve yıkılış dönemidir. Bu dönemin önde gelen aktörü de Enver Paşa'dır. İmparatorluğun çöküşü üzerinde şimdiye kadar bir hayli çalışma yapıldı, çok sayıda eser yayınlandı ve araştırmalar devam ediyor. Ön sözde de ifade etmiştim. Bu kitap bir Enver Paşa biyografisi değildir. Paşa'nın hayatının son 3 sene, 9 ay içerisinde yaşadığı sürgünün ve Orta Asya macerasının belgeli öyküsüdür. Dolayısıyla bu bölümde 2. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki'nin mutlak iktidarı, Dünya Savaşı, uğradığımız büyük yenilgi, ardından gelen işgal, yıkılış yahut tekrar diriliş bahislerinin ayrıntılarına ve bu dönemde çok önemli rolünün bulunmasına rağmen Enver Paşa'nın başka kaynaklarda defalarca yazılmış olan faaliyetlerinin ayrıntılarına girmeyecek, o senelerdeki hadiselerin ve Enver'in macerasının ana hatlarını vermekle yetineceğim. Enver'in hayatının 1908'de meşrutiyetin ilanından 1918'e Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan önemli noktaları şöyledir. Meşrutiyetin ilanından bir ay sonra 23 Ağustos 1908'de Rumeli Vilayetleri Müfettişliği'nde görevlendirildi. 4,5 ay sonra 12 Ocak 1909'da da sadece hayatını değil, imparatorluğun kaderini de değiştireceği bir yere Berlin Ateşe Militerliği'ne tayin edildi. Aynı sene 31 Mart ayaklanmasının patlaması üzerine Berlin'den apar topar Selanik'e döndü. Oradan İstanbul'a geçti, ayaklanmayı bastırmak için Rumeli'den İstanbul'a yürümüş ve Hareket Ordusu ismi verilmiş olan birliklere katıldı ve Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak İstanbul'a girdi. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra bir müddet İstanbul'da kaldı, İttihat ve Terakki'nin vaziyete hakim olmasının ardından tekrar Berlin'e gitti. 1909'da Sultan Abdülmecid'in torunlarından Naciye Sultan ile nişanlandı. 1914'te evlendi ve damadı Şehriyari yani sarayın damadı oldu. İtalya'nın 1911 Ekim'inde Trablusgarp'a saldırması ama hükümetin savaşa resmen girmekten çekinmesi üzerine işgale karşı direniş başlatmak maksadıyla teşkil edilen ama resmen var olmayan gruba katılarak Trablusgarp'a gitti. Bingazi, Derne cephesinin kumandanı oldu. Balkan devletlerinin 1912 Kasım'ında Rumeli'deki Osmanlı topraklarına saldırmaları ile Balkan Savaşı çıkınca tekrar İstanbul'a döndü ama bu dönüşünde savaş kaybedilmiş, imparatorluğun kurulduğu topraklar yani o zamanlarda ana vatan bilinen Rumeli ve hatta Edirne bile elden çıkmış, Bulgar ordusunun İstanbul'u işgal tehdidi başlamıştı. Artık yarbay olan Enver Bey, Çatalca cephesindeki 10. kolordunun kurmay başkanlığına getirildi. Ama bütün çabalar neticesiz kaldı ve Bulgar ordusunun gittikçe zayıflamasına rağmen ilerlemesi üzerine Baba Ali mütareke istemek zorunda kaldı. Londra'da 16 Aralık 1912'de toplanan barış konferansında Edirne'nin Bulgarlara verilmesi ihtimalinin ağırlık kazanması üzerine Enver arkadaşlarıyla beraber 23 Ocak 1913 sabahı Baba Ali'yi bastı. Baskında başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa ile birkaç asker hayatını kaybetti. Sadrazam Kamil Paşa'ya istifa mektubunu yazdıran Enver, mektubu saraya zamanın hükümdarı Sultan Reşat'a bizzat götürdü ve Kamil Paşa'nın yerine İttihat ve Terakki mensubu olmamasına rağmen İttihatçılara yakın görünen bir asker Mahmut Şevket Paşa getirildi. Mahmut Şevket Paşa'nın 11 Haziran 1913'te uğradığı suikaste can vermesi üzerine İttihat ve Terakki memleketin idaresine tamamen hakim olurken Enver de Osmanlı İmparatorluğu mağlup eden Balkan ülkelerinin aralarında çıkan anlaşmazlıklardan istifade ederek 1913 Temmuz'unda Bulgar işgalindeki Edirne'yi geri aldı. Hürriyet Kahramanı ünvanının yanında Edirne Fatihi ünvanı da ilave edildi ve 15 Aralık'ta da albaylığa yükseltildi. Enver, Edirne'nin kurtuluşunun ardından uzun seneler içerisinde gelinebilecek rütbelere, İttihat ve Terakki'nin özellikle asker kanadının hükümeti ve saraya yaptığı baskıların neticesinde artık birkaç ay içerisinde yükselecekti. 3 Ocak 1914'te Mirliva yani Tuğgeneral yapıldı. 5 gün sonra 8 Ocak'ta da zamanın Genelkurmay Başkanı Lığı demek olan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisine tayin edildi. 3 gün sonra da Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili oldu. 1 Eylül 1915'te Ferik yani Kor General, 1917 Ocağı'nda da 1. Ferik yani Or General olacaktı. Başkumandan Vekili ünvanı ile bütün orduların başına geçtiğinde 33, Or Generalliğe yükseldiğinde de 36 yaşındaydı. Enver'in kaderine ve kararlarına bağlı hale gelmiş olan imparatorluğun sonraki seneleri malumdur. 2 Ağustos 1914'te Almanya ile ittifak anlaşması imzalandı. İki Alman savaş gemisi Goben ile Breslau 11 Ağustos'ta Enver'in verdiği izinle boğazlardan geçtiler. Osmanlı hükümeti zırhların satın alındığını ve isimlerinin Yavuz ile Midilli yapıldığını açıkladı. Karadeniz'e çıkan gemilerin 29 Ağustos 1914'te Rus limanlarını bombardıman etmesi üzerine de kendimizi dünya harbinin içinde bulduk. Girdik, perişan olduk ve 4 sene sonra 30 Ekim 1918'de Mondros'ta imparatorluğun ilk çöküş belgesi olan mütarekeyi imzalamaya mecbur olduk. Son perde 1 Kasım 1918 gecesi inmeye başladı. Enver ve arkadaşları bir Alman torpidosu ile memleketi terk ettiler. Enver'in hayatını 2. Meşrutiyet'in ilanı ile başlayıp memleketten ayrılmasına kadar devam eden safhasında yani 1908 ile 1918 arasında mecburiyetler, gereksiz hevesler, inatlar, hüzünler, kan, gözyaşı, elem, büyük bir aşk ama çok kısa mutluluklar vardı. Dağlara çıkarak Sultan Abdülhamit'in istibdadının sona ermesinde önemli rol oynayan Enver ve Niyazi Beyler, Meşrutiyet'in ilanının ardından artık hürriyet kahramanıydılar. Fotoğrafları hemen her gün gazeteler ile dergilerin ilk sayfalarındaydı. Üzerlerinde resimlerin bulunduğu kartpostallar, hatıra eşyaları, özellikle de mendiller elden ele dolaşıyor, hatta güftesinde Enver ve Niyazi unutulmaz bu isimler gibi sözlerin geçtiği marşlar memleketin dört bir yanında terennüm ediliyordu. O sırada henüz 27 yaşında bir binbaşı olan Enver, şöhret bakımından Niyazi Bey'den öndeydi. Zira hem ondan 8 yaş daha gençti hem de 30 küsür sene boyunca evlere kapanmak zorunda kaldıktan sonra meşrutiyetin ilanı ile kendini sokaklara atan halkın gözünde daha sempatikti. Hele ilhamını Alman İmparatoru Wilhelm'den aldı ve dik durmasını mum sürerek sağladığı uçlar yukarıya kıvrık bıyıkları hanımların içini gıcıklıyordu. Meşrutiyetin ilanından sonra Rumeli müfettişliği bünyesinde vazifelendirilen Enver ile Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini değiştirecek olan bütün hadiseler Enver'in 12 Ocak 1909'da Berlin'e askeri ateşi olarak gönderilmesiyle başladı. Aynı dönemde daha sonra paşa olan iki genç subayın da Avrupa'ya askeri ateşi olarak tayinleri çıkmıştı. Sarıkamış harekatında uğrayacağı başarısızlık ile hem ismini duyuracak hem de canını verecek olan Hafız Hakkı Bey'i Viyana'ya, İstikbal Harbi'nin ve Cumhuriyet döneminin önemli isimlerinden Ali Fuat Bey'i yani Ali Fuat Cebesoy'u da Roma'ya göndermişlerdi. Enver Berlin'e ayak bastığından itibaren Alman askeri ve siyasi çevrelerin dikkatini çekti ve Alman haricisiyle Genelkurmay'ından İmparator Wilhelm'e kadar memleketin en üst seviyesindekilerden alaka gördü. Böylesine yoğun ve yakın bir alaka görmesi aslında normaldi. Zira memleketinde gayet meşhur olan ve sevilen genç subayın yakın gelecekte çok daha önemli yerlere yükselmesi ihtimali söz konusuydu. Ve bu yükselme Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'nın her bakımdan işine yarayabilirdi. Berlin günleri Enver'in Almanya'nın özellikle askeri alandaki gelişmelerini yakından tanımasının, hatta daha sonra kendisinin ve imparatorluğun kaderini Almanya'ya bağlamasının yolunu açacaktı. Enver'in hayatına o günlerde bir Alman aile girdi, Sare ailesi. Bu aile Enver'in sonraki senelerde en yakın dostu olacak, Enver iktidar senelerinde Sarelerin bazı mensuplarıyla dostluktan da öte bir fikir alışverişi, hatta nadir de olsa müşterek çalışma içerisinde bulunacak, aile Enver'e sıkıntılarla dolu sürgün yıllarında da destek vermeye devam edecek ve savaşın mağlubu olan Enver için hemen her kapının yine açılmasını sağlayacaklardı. Ailenin reisi olan Profesör Friedrich Sare, Enver'in Almanya'da bulunduğu senelerde Berlin'deki Kaiser Friedrich Müzesi'nin İslam eserleri seksiyonunun başındaydı ve hem kendisinin hem de karısı Maria'nın Türkiye ile yakın bağlantıları vardı. Berlin'de 1865'te doğan Friedrich Sare'nin babası 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun hizmetine girmişti. İzmir'de görevliydi, ailesi de onunla beraber İzmir'e yerleşmişti ve Frederick'in çocukluk ve delikanlılık seneleri babasının vazifesi dolayısıyla İzmir'de geçmiş ve geleceğini babasının Karl Humann adındaki yakın bir dostunun yine İzmir'de yaptığı teşvikler belirlemişti. 1839'da Esen'de dünyaya gelen Karl Humann, arkeolojiye meraklı bir demiryolu mühendisiydi. Gençliğinde verem geçirmiş olduğu için havası mutedil bir yerde çalışmak istemiş, o senelerde Almanya'dan bol bol yabancı uzman getiren Osmanlı Devleti ile anlaşmış, karısı Louis ve biri erkek öbürü kız iki çocuğu ile o da İzmir'de yaşıyordu. Hem demiryolu müfettişliği yapıyor hem arkeoloji ile meşgul olup imparatorluğun değişik yerlerini kazıyordu. 19. yüzyılda arkeoloji tahsili görmemiş amatör arkeologların yüzüne gülen, mesela bunlardan biri olan amatör Alman arkeolog Heinrich Schliemann'a Truva'yı bulduran talih Karl Humann'ı da memnun etti. Ve Humann, Bergama'da dünya arkeoloji tarihine giren bir eseri ortaya çıkardı. Daha sonra Osmanlı hükümetinin aldığı izinle parçalar halinde Almanya'ya göndereceği ve 1901'den bu yana Berlin'de sergilenmekte olan meşhur Bergama sunağını. Karl Humann, ardında 1875'te doğan Maria adında bir kızı ile 1878 doğumlu Hans isimli bir erkek çocuk bırakarak 1896'da İzmir'de öldü. Şehrin Katolik mezarlığına gömüldü ve kemikleri 1967'de Bergama'ya götürülüp sunağın eskiden bulunduğu yerin ucuna defnedildi. Profesör Sarre'yi arkeolojiye aile dostları olan Karl Humann yönlendirmişti. Delikanlılığından itibaren eski medeniyetleri ve arkeolojiye meraklı olan Friedrich Sarre önce Anadolu'daki bazı kazılara katıldı. Sonra Irak'a gitti ve 9. asırda Abbasilere başkentlik etmiş olan Samara'yı kazdı. Seyahat ettiği yerlerden çok sayıda tarih eseriyle halılar topladı ve bir hayli akademik yayın yaptı. 1901'de Karl Humann'ın kızı Maria ile evlendi ve aralarında uzun zamandır yakın dostluk bulunan Sarre ile Humann aileleri artık birbirlerinin dünürü oldular. Karl Humann'ın oğlu ve Friedrich Sarre'nin kayınbiraderi Hans Humann da Enver Paşa'nın hayatında önemli bir yere sahipti. 20. yüzyılın başında Alman donanmasına katılan Hans Humann, 1. Dünya Savaşı senelerinde Almanya'nın İstanbul'daki deniz ateşesi ve daha da önemlisi imparatorluğun o senelerdeki güçlü adamı olan Enver Paşa'nın en yakın dostlarındandı. Öyle ki Enver'i yakından tanıyanlar, Paşa'nın yanına randevusuz, habersiz ve hatta kapıyı bile vurmadan girebilen tek kişi Hans Humann idi demekteydiler. Enver, Friedrich Sarre'nin Berlin yakınlarındaki Neubabelsberg'de 1906'da inşa ettirdi ve tarihi eserlerle doldurdu. 3 katlı Villa Sarre'de bir ara pansiyoner olarak kalmıştı. Sultan Vahdettin'in Prusya Harp Akademisi'nden mezun olan, sonra Kaiser Wilhelm'in muhafız alayında görev alan damadı İsmail Hakkı Bey, Oktay, hatıralarında Sarre ailesiyle Enver'in arasındaki yakınlığın bir pansiyoner ilişkisinden çok daha ileri olduğunu yazacaktı. Devrin Harbiye Nazırı Enver Paşa, Osmanlı Devleti'nin Berlin ateşi militeriyken Humann'ın kız kardeşinin kocası Profesör Sarre'nin evinde pansiyoner olarak yatar, kalkar, yer içerdi. Bu yüzden de ailenin yakın dostu bulunmaktaydı. Sarre ve Humann ailelerinin akıbetini de anlatayım. Profesör Friedrich Sarre, Türkiye'den, İran'dan ve diğer Orta Doğu memleketlerinden topladığı eserlerden meydana gelen tarihi ve arkeolojik obje koleksiyonunu 1921 ile 1931 arasında İslami Eserler Seksiyonu'nun direktörlüğünü yaptığı Berlin'deki Kaiser Friedrich Müzesi'ne bağışladı. Zengin kütüphanesi, birçoğunu seyahatleri sırasında bizzat çekmiş olduğu resimlerden meydana gelen fotoğraf koleksiyonu ile evrakı ise Neubabelsberg'deki villasındaydı. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Berlin'e giren Rus askerleri Friedrich Sarre ile karısı Marie'yi evlerinden attılar ve villa işgal kumandanlığı oldu. Sarre evinden kapı dışarı edilmesinden sadece birkaç hafta sonra 31 Mayıs 1945'te öldü. Birkaç gün sonra da gayet zengin olan arşivinin başına da bir felaket geldi ve Villa Sarre'de çıkan yangın kitap, belge ve fotoğraf gibi kağıt cinsinden ne varsa hepsini küle çevirdi. Sarre'den geriye yayınlamış olduğu eserleri mesela Türkçe'ye de tercüme edilmiş olan Konya Köşkü ve Küçük Asya Seyahati isimli kitapları kaldı. Enver'in en yakın dostu olan Hansuman ise savaştan sonra donanmadan ayrıldı. İş hayatına girdi, gazetecilik yaptı. 1920'lerde Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Deutsche Almanya Zeitung'un yayıncısı oldu ve 1933'te Nobelsberg'de öldü. Sarı ailesinin villası 1. Dünya Savaşı'nın ardından da Berlin'in önde gelenlerin buluşma mekanı olmaya devam etti. Almanya'nın önde gelen siyasetçileriyle Berlin'in yüksek sosyetesi villanın eski senelerde olduğu gibi yine müdavimiydiler ve 1919'da kurulup 1933'te Adolf Hitler'in iktidara gelmesiyle son bulan Weimar Cumhuriyeti'nin önemli isimleri de hemen her akşam Villa Sare'de bir araya geliyorlardı. Ailenin en uzun yaşayan mensubu Friedrich Sare'nin karısı ve Hans Humann'ın ablası Maria oldu. Enver'in Berlin'deki ateşe militerlik senelerinde önemli kişilerle tanışmasını yakın dostu Maria Sare sağladı. Savaştan sonra da Berlin'den Moskova'ya gidebilmesi için her türlü bağlantıyı yine okurdu. Ve sadece Enver'in değil, sürgündeki daha birçok İttihatçının temaslarında bir merkez gibi faaliyet gösterdi. Daha da önemlisi, Enver'in Naciye Sultan ile evlenmesinden önceki senelerde dert otağı ve içini rahatça açabildiği tek kişi Maria Sare'ydi. Ve Arnavutluk'ta 1911 ilkbaharında başlayan isyandan 1913 sonbaharına kadar 2,5 sene boyunca yaşadıklarını günlük şeklinde yazıp Maria Sare'ye gönderdiği çok sayıda Fransızca mektuba döktü. Bu mektuplarda ruh halini, sıkıntılarını, hırslarını, arzularını, hayallerini, binbir dert içerisinde geçen Arnavutluk, Libya ve Balkan Harbi günlerinde yaşadıklarını, düşündüklerini ve iç dünyasını samimi şekilde anlatıyordu. Edebi bir üslubu andırır şekilde ve entelektüel ifadelerle kaleme aldığı mektuplarda günlük meseleler, askeri konular ve siyasi çekişmelerde konu ediliyor. Enver bulunduğu yerler, tabiat ve kişiler üzerine yaptığı gözlemlerin yanı sıra bütün hissiyatını kağıda ve Maria Sare'ye aktarıyordu. Berlin'e gönderdiği bu mektuplar sürgün senelerinde Naciye Sultan'a yazdıklarının birer provası gibiydi. Naciye'sine hitaben kullandığı sevgi ifadeleri ve özel cümleler dışında şablon neredeyse aynıydı. Enver'in mektuplarından bazıları Alman Genelkurmayı tarafından Dünya Savaşı senelerinde propaganda maksadıyla ama çoğu sansürlenerek neşredildi. Bazıları da sonraki senelerde arda arda birkaç defa yayınlandı. Maria Sare hayata 1971'de 96 yaşındayken veda etti ve Almanya'nın hem imparatorluk hem de cumhuriyet devirlerinde en üst seviyedekileriyle devamlı temasta bulunmasına, hatta sürgündeki iddiatçıların siyasi faaliyetlerini düzenleyenlerden olmasına rağmen hatıralarını yazmadı ve hiç konuşmadı. Berlin günleri Enver'in hayatını işte bu şekilde etkiledi. Almanya'ya hayrandı. Hayranlığı Berlin'den gönderdiği mektuplarında da belli oluyordu ama Alman milletine değil, Almanya'nın askeri gücüne ve nizamına hayran olmuştu. Sonraki senelerin veliahtı ve halifesi olan Şehzade Abdülmecid Efendi ileriki yıllarda Fransızların Le Petit Parisien gazetesine 25 Şubat 1919'da verdiği demeçte bütün felaketler Enver'in Berlin'e askeri ateşi olarak tayini üzerine İstanbul'dan Avrupa'ya gitmek için trene binmesiyle başladı, diyecekti. 31 Mart isyanını haber alır almaz Berlin'den ayrılıp hareket ordusuna katılan ve ayaklanmanın bastırılmasında önemli rol alan Enver, düzenin sağlanıp Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra bir müddet İstanbul'da kaldı ve sonra tekrar Berlin'e döndü. Hürriyet kahramanı o günlerde 28 yaşındaydı ve hala bekardı. Rumeli'deki günlerin çoğu dağlarda eşkıya takibiyle geçmiş olmasına rağmen evlenme konusunu sadece arada bir aklına geldiğinde ele almış, hatta yakınları birkaç defa müstakbel hanım da bulmuşlardı ama gelecekte önemli işler yapacağına inandığı için evliliğe karar verememiş, sonra da zamanın henüz gelmediğini düşünmüş ve evliliği hep ertelemişti. Bekarlığın son bulması meselesi Berlin'deki askeri ateşliliği sırasında gündeme daha çok geldi. Geleceği parlak bu genç ve yakışıklı subayın etrafında Alman aristokrasisine ve sosyetesine mensup bir hayli hanım vardı. Bazıları Enver ile yakın olabilmek için samimi davetler bile tertip ediyorlardı. Üstelik bir Alman prensesi bu işte hayli ileriye gitmeyi bile denemişti ama genç ateşe militer alaka göstermemişti. Enver kız kardeşi Aseni'ye Berlin'den yazdığı mektuplardan birinde Alman kadınları hakkındaki kanaatlerini yazarken "Bura kadınlarından adeta iğreniyorum," diyecekti. "Bura kadınlarından adeta iğreniyorum. Bunların her biri adeta kalp hırsızı. Daima sevilmek, bir erkeğin mazhar-ı muhabbeti olmaya can atıyorlar. Bu hallerle benim nazarımda o kadar küçülüyorlar ki, kendilerine bakmayı bile bir tenezzül addediyorum. Artık iki gözüm kadınları böyle olan bu milletlerin erkekleri de menfaatten başka bir şey düşünmediklerinden bunlarla samimi görüşmek imkansızdır. Artık hayli resmi bir dostluk içerisinde geçirdiğim hayat beni hürriyet perdesi altında zincire bağlatmışa benziyor. Memlekete dönmek de istemiyorum. Çünkü mevkiim küçük, işe karışmayacağım tabii, fakat bununla beraber memleketin izmihlalini, yok olmasın, hala menfaati şahsiyelerine, şahsi çıkarlarına feda etmeye çalışanlar tabii iftiradan hali kalmazlar. İftira etmeden duramazlar. Binaenaleyh uzakta korkuluk gibi görünmeyeni muvafık görüyorum. İşte güzel vatanımızın menfaati beni yine o güzel yerlerden, güzel yüzlerden uzak bulunduruyor. Gurbetlik çektiriyor. Hamdan sümme hamden. Ben de neler söylüyorum. Lakırdımı şaşırdım. Mektupta sözü edilen bir husus gayet mühimdir. Evvel memlekete dönmek istemediğini, zira yüksek bir mevkide olmadığı için işlere karışamayacağını söylemekte, iftiraya uğramaktan çekinmektedir. Enver daha o senelerde hayalinde olan işlere karışma arzusunu kısa bir müddet sonra hayata geçirecek, Babali baskınından sonra İttihat ve Terakki'nin askeri kanadının lideri ve memleketin en güçlü adamı olacaktır. Devir onun devridir. Yani Refik Halid'in ifadesiyle, dev değil, Ebulhul yani Sfenks'ten de büyük, korkunç olduğu, görünce tüyler ürperttiği, diz bağlarını çözdürttüğü, bir bakışla insanı Medusa gibi taşa çevirdiği devir. Daha önce bulunan müstakbel zevcelere ve Berlin'deki Alman aristokrasisine mensup hanımlara alaka göstermeyen Enver'in, kendisinden 5 yaş büyük bir Mısır prensesi, Hidif İsmail Paşa'nın torunlarından Prenses İffet Hasan 1876-1962 ile kısa bir macera yaşadığı söylenir. Enver ile Hidif ailesi arasında tesis edilemeyen münasebet aileler arasında daha sonra başka şekilde kuruldu. Prenses İffet'in büyük kızı Misli Melek 1900-1976, Enver'in 1 yaş küçük amcası Nuri Paşa ile evlendi. İttihat ve Terakki'nin önde gelenleri de o günlerde Enver'e eş seçmekle meşguldüler ve bulunacak hanımın yıldızı parlamakta olan genç subayın gelecekteki ilişkilerinde istifade edebilecek önemli ve güçlü bir aile, mesela hanedana mensup olması lazımdı. Müstakbel eş nihayet belirlendi. Sultan Abdülmecid'in torunu olan 13 yaşındaki bir sultan, Naciye. Naciye Sultan'ın babası Şehzade Süleyman Efendi, Sultan Abdülmecid'in tahta geçmemiş oğullarındandı. 1860'da doğmuş, 5 hanım almış, birini boşamış ve hanımların ikisinden biri kız, 3 çocuğu olmuştu. Ayşe Tarzı Ter Hanım'dan 25 Kasım 1896'da dünyaya gelen kızı Naciye, Süleyman Efendi'nin ortanca çocuğuydu. Amcası Sultan Abdülhamit Naciye'yi 9-10 yaşlarına geldiğinde oğullarından Şehzade Abdurrahim Efendi ile evlendirmek istedi. Ama Süleyman Efendi ile hanımı izdivaca karşı çıktılar ve teşebbüs Abdülhamit'in birkaç ay sonra tahtından indirilmesi üzerine unutulup gitti. Enver ile Naciye 1909'da 31 Mart isyanından sonraki günlerde nişanlandılar. O senenin 13 Temmuz'unda Naciye'nin uzun zamandır rahatsız olan babası Şehzade Süleyman Efendi vefat etti ve Naciye kendisinden 2 yaş büyük ağabeyi Şehzade Abdülhalim ile 5 yaşındaki kardeşi Şehzade Şerafettin Efendiler, anneleri Tarzı Ter ve babasının diğer eşleri olan İkbal, Filistan ve Zat-ı Melek hanımları ile beraber yaşamaya devam etti. O sırada 13 yaşında olan Naciye'nin nişanlılığı 5 sene sürdü. Enver bu nişanlılık müddetince İstanbul'da az müddet bulundu. Önce askeri ateşe olarak Berlin'e gitti. Oradan İtalyan işgaline karşı direnmek için Libya'ya geçti. Balkan Harbi çıkınca Libya'dan yeni cepheye koştu derken Babali'yi basıp İttihat ve Terakki iktidarının en güçlü adamı oldu ve 1914 ilkbaharında Naciye'si ile nikahı yapılıp evlendi. Damadı Şehriyari yani sarayın damadı oldu. Hatta vaktiyle kısa bir macera yaşadı. Prenses İffet ile prensesin kocasını da düğününe mektupla davet etti. Enver ile Naci'nin nikah ve düğün günlerini maalesef tam olarak tespit edemedim. Zira bu konudaki kayıtlar ile belgelerde farklı tarihler yer alıyor. Mesela hanedan mensuplarının yayınladığı aile seceresinde 10 Mayıs 1914 tarihi veriliyor. Naciye Sultan'ın annesi Ayşe Tarzı Ter, kadın, kızının velime cemiyeti için hazırlattığı davetiyede misafirlerini 5 Mart 1914'te Enver Paşa ise el yazısı ile yazıp Prenses İpek'e gönderdiği mektubunda prensesi 25 Şubat 1914'te davet ediyor. Enver, nişanlılık senelerinde Naciye'ye rengarenk aşk ifadeleriyle dolu yüzlerce sayfa mektup yazacak, nişanlısının kültürlü şekilde büyümesi için tavsiyelerde bulunacak, bazen utangaç, bazen de küskün bir aşık olacak ama Naciye Sultan ona hep memnun edilmesi, kazandığı her şeyi ayaklarının altına sermesi gereken ve hata şart olan bir sembol gibi görünecekti. Naciye Sultan ayrı oldukları sürgün senelerinde Enver'in gözünde artık bir hayal, başarma, büyük işler yapma arzusunun kaynağı ve belki de bir saplantı olmuştu ve yazdıklarından da açık şekilde anlaşıldığı kadarıyla zihnindeki o hayalin bozulmaması için Rusya ve Orta Asya günlerinde hiçbir kadına başını çevirip bakmadı. İtalya 23 Eylül 1911'de Osmanlı İmparatorluğu'na bir iltimatom verdi ve İttihatçıların Trablusgarp ve Bingazi'de yerli halkı İtalyanlara karşı kışkırtıp silahlandırdığını iddia etti. 5 gün sonra yeni bir ultimatum ile 24 saat içerisinde Trablus ile Bingazi'nin kendisine terkini istedi. 1 Ekim'de Libya sahillerini ablukaya aldı. 4 Ekim'de de karaya asker çıkarmaya başladı ve İtalyan birlikleri 19 Ekim'de Bingazi'ye girdiler. Devletin eli kolu bağlıydı. Böyle bir oldu bitti karşısında İtalya'ya karşı mücadele edecek gücü yoktu ve savaş ilan edemedi. Sadece protesto ile yetindi ama bir başka yol bulundu. İtalyanlar ile mücadeleye gönüllüler gönderildi. Özellikle de iddiatçı bazı subaylar izinli sayıldılar ve gayri resmi şekilde Mısır yahut Tunus üzerinden Libya'ya ulaştırıldılar. Giderlerin arasında Enver ve Hafız Hakkı Beyler ile beraber Cumhuriyet döneminde önemli mevkilere gelecek olan isimler ve bir başka genç subay daha vardı, Mustafa Kemal. Enver ve Mustafa Kemal Libya yolculuklarını Mısır sonraki senelerin paşası olan Halil ile Cumhuriyet senelerin başbakanı Fethi Beyler de Tunus üzerinden yaptılar. Bingazi Derne cephesinin kumandanlığını üstlenen Enver, Bedevi aşiretlerini eğiterek İtalyanlara Balkanlarda öğrendiği çete yani bir çeşit gerilla savaşı ile karşı koymaya çalıştı ve işgalci birliklerin iç kesimlere ilerlemesi engellendi. Hürriyet kahramanı Enver, Libya'da şimdi İslam mücahidi olmuştu. Trablusgarp günlerinde o zamana kadar örneğine pek rastlanmayan bir iş daha yaptı ve İstanbul'un Mısır üzerinden para gönderememesi üzerine kağıt para çıkarttı. Osmanlı ordusu geçmişte sefere çıktığında beraberinde seyyar darphanelerin, daha doğrusu madeni para basma aletlerinin götürülmesi ve İstanbul'dan uzak bölgelerde gerektiğinde para basılması adettendi. Banknot devrinde benzer bir işi Enver'den 30 sene kadar önce Hartum'daki İngiliz generali Charles George Gordon da yapmış, nakit sıkıntısı baş gösterince kendi bastığı banknotları tedavüle sürmüş, Babali'de 1854'teki Kırım Harbi sırasında askerler için Ordu Kaimesi ismiyle banknot çıkarmıştı. Ordu kaimesini tedavüle devlet koymuştu ve cephedeki kumandanın General Gordon'un yaptığı gibi kendi kararı ile para basmasının bizdeki ilk örneği Enver'in banknotuydu. Enver'in bu işle görevlendirdiği bir büronun hazırladığı banknotunun ön yüzünün her iki tarafında simetrik birer ay yıldız ile Türkçe bir Osmanlı lirası, Arapça olarak da Vahid Lirayı Osmani ibareleri vardı. Banknotun ön yüzünün tam ortasında da Ali Suavi'nin hayranı olan Enver'in kendi isminden ve hayranlığı sebebiyle isminin sonuna ilave ettiği Suavi sözünden meydana gelen Enver Suavi mührü basılmıştı. Madame Sarre'ye Trablus'tan yazdığı mektuplarında parasının hikayesini anlatan Enver, 1 liralık banknotun yanı sıra yine kağıt 1 kuruş çıkarttığında yazıyordu. Sonraki senelerde kendi parasını tedavüle sürmüş olması ile iftihar edecek, İttihat ve Terakki'nin merkezi umumisinde para meselesinin konuşulduğu bir toplantıda Maliye Nazırı Cavit Bey'e de kağıt para basmasını söylediğinde Cavit Bey karşılıksız paranın mahsurlarını anlatmaya başlayınca Enver kendisinden emin şekilde "Canım ben Trablus'ta mukavvanın üstüne mühür bastım, para diye pekala geçti." diyecekti. 9. ayrımın sonu sayfa 114.